Merhaba, ben Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndan Doktor Güle Çınar. Bu podcast'imizin konusu antifungal ilaçların terapötik düzey ölçümleri ve ilaç-ilaç etkileşimleri. Antifungal kullanımını en iyi düzeye çıkarmak için antifungal yönetme programları geliştirilmiştir ve bu programlar hasta profiline, hedef mikroorganizmaya, toksisiteye, maliyete ve antifungal direncinin ortaya çıkmasına ve bu direncin yayılma olasılığına dayalı olarak antifungallerin optimal şekilde kullanımını amaçlamaktadır. Antifungal yönetiminin çeşitli zorlukları bulunmaktadır ve bu zorluklar hastaneden hastaneye ve sağlık modeline göre farklılık gösterebilir. Terapötik ilaç düzeyi takibi ve ilaç-ilaç etkileşimleri antifungal tedavi yönetiminde oldukça önemli ve bir o kadar da güç konular olarak karşımıza çıkmaktadır. İlaç düzeyi takibi, herhangi bir ilacın standart dozunun özellikle öngörülemeyen plazma ilaç düzeylerine yol açtığı veya plazma ilaç düzeyi ile etkinlik ya da toksite arasında bir ilişkinin söz konusu olduğu durumlarda özellikle gereklidir. Uygulanan dozla ilaca maruz kalma arasındaki değişkenliği artırabilecek çeşitli faktörler bulunmaktadır. Örneğin hastanın kritik durumda olması, ağır böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğunun olması, uç yaşlar, obezite, oral emilimi etkileyen ishal veya mukozit gibi çok sayıda faktör söz konusu olabilir. Ayrıca azol grubu antifungallerin sitokrom P450 enzimleriyle yoğun şekilde metabolize edildiği göz önüne alındığında bu ilaçların serum konsantrasyonlarını değiştirebilen çok sayıda ilaç-ilaç etkileşimi de karşımıza çıkabilir. Bu nedenle bu durumlar için ilaç düzeyi takibi açısından doğru, hızlı ve uygun maliyetli bir ilaç düzeyi ölçüm testinin klinisyenin kullanımına hazır olması oldukça önemlidir. Herhangi bir ilaç düzey takibi hizmetinin temel şartlarından biri bir kalite kontrol programına dahil olmasıdır. Örneğin tirazol antifungaller için uluslararası bir program mevcuttur. İlaç konsantrasyonlarını belirleyebilmek için kullanılabilecek birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlar arasında biyoanaliz ya da mikrobiyolojik analiz, yüksek performanslı likit kromatografisi veya likit kromatografisi kütle spektrometrisi gibi testler, yöntemler yer alır. Yöntemler arası değişkenlik nedeniyle bu yöntemlerin sonuçlarının karşılaştırılması maalesef mümkün değildir. Yine laboratuvar standartlarının olmaması nedeniyle laboratuvarlar arasında karşılaştırmada yapmak mümkün değildir. Ancak doğru düzey ölçümü için özellikle önemli olan bir konu bulunmaktadır. Bu da örnek toplama zamanı. Örnek toplama zamanı testin yorumlanması ve daha sonra doz değişikliği açısından kritik öneme sahiptir. İlaçlar açısından baktığımızda azollerle başlarsak, fluconazolün farmakokinetik değişkenliğine rağmen rutin serum konsantrasyon izlemi gerekmez. Bununla birlikte uygulanan fluconazol dozunun yaklaşık %80'i ana bileşik olarak böbrekler tarafından atıldığında böbrek fonksiyon bozukluğunda veya sürekli hemofiltrasyon başta olmak üzere böbrek replasman tedavileri sırasında konsantrasyonu değişken ve öngörülmesi zor olabildiğinden ilaç düzeyi takibi yapılması önerilmektedir. Ayrıca merkezi sinir sistemi infeksiyonları, sepsisli kritik hastalar, QT aralığında uzama riski olan hastalar, çocuk hastalar ve duyarlılığı azalmış etkenlerin neden olduğu infeksiyonlarda da fluconazol için ilaç düzeyi takibi kritik öneme sahiptir. Varikonazol alan hastalarda rutin ilaç düzeyi takibi uygulanması artan oranda verilerle desteklenmektedir. Oral ve intravenöz formların her ikisinde de serum konsantrasyonları geniş bir değişkenlik göstermektedir. Verilen dozla ölçülen plazma düzeyi arasında ilişki ya çok azdır ya da yoktur. Erişkinlerdeki doyurulabilir, doğrusal olmayan farmakokinetik özellikleri bu ilacın düzeyinin tahmin edilememesiyle ilgili önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu değişkenlik farmakogenetik polimorfizmler, karaciğer hastalığı, pediatrik yaş grubu, gastrointestinal emilimin değişmesi, inflamasyon varlığı, vücut ağırlığı, ilaç-ilaç etkileşimleri ve intravenöz tedaviden oral tedaviye geçiş gibi birçok faktöre de bağlanabilir. Farmakokinetik değişkenliğin çoğunun özellikle voriconazolün sitokrom P2C19 enzimi yoluyla metabolize edilmesindeki farklılıklardan kaynaklandığı gösterilmiştir. Bu enzimi kodlayan gendeki polimorfizmler yaygın olarak görülmektedir ve voriconazol metabolizmasının değişmesine yol açmaktadır. Voriconazolün yetersiz veya aşırı dozda uygulanmasının sırasıyla tedavi etkinliği ve güvenirliğini belirlemedeki önemine ilişkin veriler artmaktadır. Santral sinir sistemi infeksiyonu, yaygın hastalık, multifokal infeksiyon gibi prognozu kötü olan bir hastalık varlığında ya da MYC değeri yüksek mantar infeksiyonlarında İlaç düzeyi ölçülürken daha yüksek bir hedef çukur konsantrasyonunun kullanılması gerektiğine dair verilere dikkat çekilmektedir. İlaç düzeyi takibi yine voriconazol profilaksisi verilen hematoloji hastalarında da mutlaka önerilir. Posakonazole geldiğimizde posakonazol tedavisi veya profilaksisi alan hastalarda ilaç düzeyi takibi yapılmasını destekleyen veriler artarak yine bildirilmektedir. Posakonazol geniş bir farmakokinetik değişkenliğe sahiptir. Serum konsantrasyonları sabit bir doz alan hastaların önemli kısmında suboptimal olabilmektedir. Özellikle oral süspansiyon, biyoyararlanım bakımından hastanın kendisinde ve hastalar arasında belirgin değişkenlik gösterir. Mukozit, graft versus host hastalığı, ishal, ileus, proton pompası inhibitörlerinin eş zamanlı kullanımı gibi durumlarda yetersiz biyoyararlanım nedeniyle hedef konsantrasyonlara ulaşılması posakonazol için oldukça güçtür. Ayrıca nazogastrik uygulamayla verildiğinde emiliminin azaldığı da bilinmektedir. Posakonazolün dağılım hacmi hasta ağırlığıyla orantılı olarak artar. Bu da kilolu hastalarda serum düzeylerinin düşmesine neden olabilir. Yaşa bağlı olarak da dağılım hacmi azalır. Bu da yaşlı hastalarda serum konsantrasyonlarını yükseltebilir. Karaciğer yetmezliği olan yaşlı hastalarda ise daha da yüksek posakonazol düzeyleri görülebilir. Posakonazolün çukur konsantrasyonuyla breakthrough infeksiyon riski arasında konsantrasyon yanıt ilişkisi olduğu da çalışmalarda gösterilmiştir. Uzun bir yaralanma ömrüne sahip olduğu için ilk doz sonrası kararlı durum konsantrasyonu 7-10 günde elde edilir. Bu nedenle tedavi başlangıcından veya doz değişikliklerinden 7 gün sonra çukur konsantrasyonunun ölçülmesi önerilmektedir. Lipozomal amfoterisin B ve ekonokandinler için ilaç düzey takibinin rutin kullanımını destekleyecek serum konsantrasyonu ve terapötik sonuçlar arasındaki ilişkiyi gösteren net veriler yoktur ve günümüzde bu ilaçlar için ilaç düzey takibi yapılması önerilmez. İlaç etkileşimlerine geldiğimizde özellikle ilaç etkileşimleri açısından triazol antifungaller oldukça büyük öneme sahiptir. Triazol tedavisiyle ilişkili çoğu ilaç etkileşimi farmakokinetik mekanizmaları içerir. Triazollerin sitokrom gibi enzim sistemlerini inhibe etmesi ya da indiksiyonu ilaç etkileşimlerinin çoğunun nedeni olarak karşımıza çıkar. Fluconazol, sitokrom P3A4 ve sitokrom P2C9 enzimlerinin orta derecede inhibitörüdür. İtraconazol ve varikonazol güçlü sitokrom 3A4 inhibitörleridir. Posaconazol ılımlı bir sitokrom 3A4 inhibitör olarak karşımıza çıkar. Bu etkileşimlerde rol alan ilaçlar fenitoin, fenobarbital, karbamazepin, rifampisin, ritonavir ve efavirenz gibi sitokrom 3A4'ün indikleyicilerini içerir. Varikonazol ile bu tür etkileşimler genellikle iki yönlü olarak karşımıza çıkar. Yani hem varikonazol bu ilaçların hem de bu ilaçlar varikonazolün düzeylerini dolayısıyla da etkinliğini değiştirebilir. Liposomal amfoterisin B'nin ilaç etkileşimi çok azdır. Aminoglikozitler, kalsinürin inhibitörleri ve foskarnet gibi diğer nefrotoksik ilaçlarla birlikte kullanıldığında nefrotoksite açısından dikkatli olunmalıdır. Transplant alıcılarında tacrolimus veya siklosperin A ile birlikte uygulanması, böbrek hasar riskinin artması ve elektrolit bozukluklarıyla ilişkili olabilir. Yine liposomal amfoterisin B ile birlikte hidrokortizon ve diüretikler gibi ilaçlar kullanıldığında hipokalemi görülebilir ya da şiddetlenebilir. Ekinokandinler sitokrom 450 enzimatik yollarında metabolize edilmezler. Ancak kasbofunginin diğer ilaçlar tarafından da kullanılan bir taşıyıcıyı kullandığı gösterilmiştir. Bu nedenle rifampisin, fenitoin, karbamazepin, efavirenz, nevirapin ve deksametazon gibi bu enzimi indikleyen ilaçların varlığında kasbofungin dozunun azaltılması önerilmektedir. Mikofungin yine sitokrom 3A4 üzerinden metabolize edilir ve en önemli ilaç etkileşimi sirolimusun plazma düzeyindeki artış olarak karşımıza çıkar. İlaç etkileşimlerinin uygun yönetilememesi, toksisitenin artması veya tedavinin etkisiz kalmasıyla sonuçlanabilir. Tüm bunları göz önüne aldığımızda terapötik ilaç düzeyi takibi ve ilaç etkileşimleri antifungal tedavi yönetiminde karşımıza çıkan önemli konulardır. Antifungal yönetim programlarında mutlaka yer almaları gerekmektedir. Sabrınız için teşekkür ederim.